Ayrım 10. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı. Sayfa 153. Rusya'da Türkler. 13. yüzyıla kadar tarihi Rusya'nın hafızasına Türkler, Polovets, yani kumanlar sayesinde kazınmıştır. 13. yüzyıl başlarında kendilerini önderlik eden Tatar adlı bir Moğol kabilenin ardından Asya havalisinin bütün Kıpçak Türk kabileleri Rusya'yı istila etti. İşin ilginç yanı, bu kabilelerin hepsinin kendileriyle etnik bağı olmayan bu Tatar kabilesinin adını benimsemesi ve Rusların da onlara ve bütün Müslümanlara Tatar demesidir. Bunun garip örnekleri var. Dostoyevski, ünlü romanının sevimli karakteri Dağıstanlı Ali'ye Tatarya Ali der. Stalin dahi Azerilerden Tatar diye bahseder. Milliyetler komiseridir ve rapor kaleme almıştır. Altın Ordu Hanlığı dedikleri devletlerinin hakimiyeti 200 yıl kadar sürdü. Altın Ordu'yu asıl tepeleyen bir başka Türk cihangiri Timurlenk oldu. Parçalanan devletin izleyicileri olan Kazan ve Astrahan Hanlıkları 16. yüzyılda Rusya tarafından ilhak edildi. Üçüncü parça Kırım Hanlığı'ydı. 15. yüzyılda Osmanlı'ya tabi olması onun talihi oldu. 200 yıl daha çevreye hükmetti, Rusya ile kavga etti, Polonya ve Litvanya gibi kendisiyle birlikte Avrupa sahnesinden silinecek devletlerle müşterek bir tarih yaşadı. 18. yüzyıl sonunda Rusya bütün Doğu Avrupa'nın hakimiydi. Türkiye ile hiç bitmeyen bir didişme onun tarihinin ana noktasıydı. Rusya'nın kardeş saydığı ve kurtarmayı niyetlendiği Güney Slavları Türkiye'nin uyruğuydu. Kırım, Kafkasya ve Orta Asya hanlıklarındaki Türk kavimler de Rusya'nın hakimiyetine geçmişti. Osmanlı padişahı halifeydi ve Karadeniz'in kuzeyindeki Müslümanlar arasında padişah olarak anılarda yaşıyordu. Bütün Rusların çarı ise Slav milletlerin beklediği kurtarıcıydı ama 2. Aleksandr'ın orduları Bulgaristan'a girdiği an işin sihri kayboldu. Kurtarıcı ordunun subayları, "Biz Bulgar köylülerini kurtardık ama bizim mucikleri kim kurtaracak?" diye mektup yazıyorlardı evlerine. Doğrusu Rusya'nın Türkleri de batılılaşan Rusya sayesinde batılılaşmaya başlamıştı. Bir tarafın köylüsü, öbür tarafın ise aydını kurtarılmaya muhtaç durumdaydı. 19. yüzyılın son savaşı 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi oldu. Ruslar Aya Stefanos, yani Yeşilköy'e kadar gelmişlerdi ama perişan durumdaydılar. Ordu hastalık ve kıtlıktan dökülüyordu. Bütün Avrupa karşılarına dikilmişti. Türk İmparatorluğunu sevdiklerinden değil, Rusya'dan nefret ettiklerinden. Üstelik sevdikleri kardeşleri Bulgarlar, Başbakan Stambulov'un kişiliğinde Alman-Avusturya bloğuna yatıyor ve Rusya'yı hayal kırıklığına uğratıyordu. Dünya feministlerinin ünlülerinden ve sonraki Sovyetlerin büyükelçilerinden Bayan Kollontay, Bulgaristan'daki Rusya komiserinin kızı olarak bu dönemin havasına hatıralarında yer veriyor. İkinci Abdülhamit gibi dünyayı son derece iyi kavrayan bir hükümdar ve onun kadar akıllı olmasa da Rus ruhuna inanan Üçüncü Aleksandr, İki devlet için barış ve sanayiden ve mariften daha hayırlı bir süreç olmadığını anladı. Balkanlarda Rus diplomatları cirit atıyordu. Kafkasya ve Orta Asya'da da Osmanlı konsolosları. Her iki tarafta birbirinin pan-İslamizm ve pan-Slavizminden korkuyordu. İyisi mi? Barış yaşasındı. 20. yüzyılda kavga etmedik. 1920-1922 arası müşterek düşmanlara karşı bir ittifak dönemimiz var. Tıpkı 18. yüzyıl sonunda Napolyon'a karşı birleşen Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'nın 7 Adalar Cumhuriyeti'ni kurması gibi. Stalin devri ve 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye için bir kabus oldu. NATO kurulduktan sonra da Rusya güneyindeki komşudan rahatsız oldu. Gerilime girmek komşular için hiç hayırlı değildi. Rusya ve Türkiye, Avrupa ile ve Asya ile olduğundan ve olacağından daha tutarlı ortaklıkları olduğunu anladılar. Zaten asıl o dünyaları ile iyi geçinmek için birbirleriyle işbirliği yapmaları gerekiyordu. Putin bu yüzyılın büyük devlet adamı olduğunu gösterdi. Rusya tarihinin zeki adamlarından ama asıl önemlisi düzenli ve kariyerinin icablarına bir Prusyalı gibi uymayı bilen nadir Ruslardan. Karşısındaki Türkiye Başbakanı da kim ne derse desin bu milletin önemli bir basınına sahip. Açıklığı ve dostluk gördükçe derhal anlıyor ve ona göre hareket ediyor. Putin Türkleri anladı, bu yüzden sade ve açık bir politika izliyor. Son gezide Annan planını desteklediğini açıkladı. Ermenistan sorununda da Türkiye'nin kilit rolünü benimsediğini belirtti. Bu yaklaşımlar ülkemizin Avrupa Birliği ve ABD karşısındaki konumunu güçlendirmektedir. İktisadiyatımız yıldan yıla katlanarak gelişiyor. 1990'ların başında dahi kim derdi ki 10 milyar dolara aşkın bir ticari akış söz konusu olacak? Rusya'nın merkezinde iş merkezleri kuruluyor. Tabii Odalar Birliği'nin başındakiler ve Başbakanlığın bürokratları ananevi evi sarsaklıklarından birini daha gösteriyor. Türk-Rus işbirliğinin duayenlerinden biri olan Çağrık Tara heyete ve ziyaretlere davet bile edilmemiş. Burada bazı sorular ve sorunlar akla geliyor. Rusya Türkiye Kültürel İşbirliği amatörce ve hak tipi gidiyor. Kurumlaşma noksan. Hala hiçbir üniversitemizde Rusya tarihi, hukuku, dini müesseseler üzerinde çalışan, iktisadi, coğrafi etütler yapan kürsüler dahi yok. İstanbul'da Tarlabaşı Caddesi'nde kurulan İspanyolların Cervantes Kültür Merkezi'ne gıpta ile bakıyorum. Gençlerimiz İspanyolca lisan kurslarını dolduruyor. Peki Rusların Pushkin Enstitüsü nerede ve niçin Moskova'da Türk Kültür Enstitüsü diye sempatik bir bina yok? Görülüyor ki karışık evlilikler, gençlerin gidip gelmesi, tercümelerin ve orijinal araştırmaların sayısını yeterince artırmıyor ve iki ülke birbirini el yordamıyla tanımaya devam ediyor. Türkiye ve İtalya. 2006 yılı Türkiye ve İtalya ilişkilerinin 150. yılıydı. Bu dönem resmi program ve etkinliklerle kutlandı. Hiç kuşkusuz bu İtalya Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkilerin yıl dönümüdür. Aslında İtalya ile Türkiye'nin ilişkileri bundan çok daha eskilere gider. Bizans zamanında Cenova ve Venedik'in İstanbul'da elçilikleri vardı. Venediklerinkine Balio, Osmanlı'da Balios denilirdi. Cenovalılarınkine de Podesta denirdi. Bunlar aynı zamanda başkentteki koloni halkının da valisi konumundaydı. Zira Pera denen bölgede bu cemaatin hukuki hakları, hatta Bizans devrinde para darbı yetkisi vardı. Osmanlı devrinde kuşkusuz bu imtiyazlar lağvedildi ve sınırlandı. Dünyada büyük devletler içinde daimi temsilci denen kurumu İtalyanlar icat etmiştir. İtalyan devletleri arasında da böyle daimi temsilcilikler ve sefaret sarayları vardı. Mesela papalık nezdinde Roma'daki Venedik temsilciliği muazzam bir binada oturur. Palazzo Venezia, Mussolini'nin başbakanlık binasıydı. Bu kocaman yapının içinde Venedik temsilcisinin sadece kançılaryası ile oturacağını düşünmeyelim. Bina bugün bile sayısız salonlarıyla bir kültür merkezidir. O devirlerde de Roma'daki Venedikli tacirlerin deposu ve ticaret yeriydi. Herhangi bir başkentte Venedik ve Cenova temsilciliğinin bulunması o memleketin ticari itibarının yüksek olduğunu gösteriyordu. Bizans devrinde Venedik ve Cenova ülkenin bütün ticaretine hakimdi. Osmanlı döneminde ise bu eski devirdeki nüfuzları kırıldı. Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren bu İtalyan cumhuriyetlerinin doğudaki hakimiyetleri darbe yemiştir. Akdeniz adalarında 16. yüzyılda Kıbrıs'taki, 17. yüzyılda Girit'teki koloniler Türkler tarafından ele geçirildi. 15. yüzyılda ise Fatih Sultan Mehmet devrinde Karadeniz'deki Cenova kolonileri Türklerin kontrolüne girmiştir. Başka şartlar hakim olsa da Osmanlı fütühatının İtalya üstünlüğünü ağır bir biçimde sarsmaya başladığı açıktır. Venedik, Türklerin kah dostu, kah düşmanıydı. Ama iki kuvvetin karşı karşıya gelmesinden İtalya çok kaybetti. Nihayet 1803'te Fransa Campo Formio anlaşmasıyla Venedik'i yuttuğu vakit bugün görmüş medeniyet merkezi Adriyatik Kraliçesi ortadan kalktı. O günün en etkili değişikliği de İstanbul'daki Venedik elçiliğinin Fransa tarafından ilhak edilmesidir. Bir müddet sonra Avusturya 1815 Viyana Kongresi ile Venedik'i ilhak edince talihsiz bina Avusturya sefareti haline geldi. Mütarekede şehre çıkan İtalyan birliklerinin ilk yaptığı iş kendi malları olan Avusturya sefaretini işgal etmek ve Avusturya Macaristan Büyükelçisi Marki Pallavicini ve maiyetini binadan dışlamak oldu. Mütareke döneminde İtalya, müttefiklerine olan kızgınlığı yüzünden hem İstanbul halkıyla iyi ilişkiler kurmaya gayret etti, hem de Anadolu hükümetine el altından yardım bile etti. Cumhuriyetin ilanından sonra büyük devletlerin içinde fazla itiraz etmeden Ankara'ya taşınan da İtalya elçiliğidir. Bu başkentin en güzel sefaret binasıdır ve karşılığında bütün sanat okulu olan Maşka'daki teknik lise adeta terk edilmek zorunda kalındı. Daranko'nun bir Rönesans tahti biçimindeki bu binası inşallah daha hoş ve güzelliğine hizmet edebilir bir biçimde değerlendirilir. İstanbul bilhassa 19. yüzyılda göçmen İtalyanlarla doluydu. Beyoğlu'nun birçok binası İtalyan ustaların ve onların yetiştirdiği Rum ustaların eseridir. Şehirde bu maddi kalıntıları dışında birçok dil ve adet kalıntısı da vardır. Gemicilik terimleri dışında İstanbul ve İzmir argosu da İtalyanca deyimlerle doludur. Mantenuta, kapatma, metres karşılığı olarak Montinata veya manita diye geçer. Alırım façanı aşağı diyen adamların bu kelimenin facciadan geldiğini bildiklerini sanmayız. Bu işin raconu böyledir diyenler, racon kelimesinin İtalyanca ragione'den geldiğini belki bilmezler. Zaten argoda kaynağı bilmek diye bir sorun yoktur. İtalya, Akdeniz dünyasında doğu ile batıyı birleştiren bir coğrafyadır. Venedik'te büyük kanalın bir tarafındaki Türk hanı ile karşı yakasındaki Alman hanı, İtalya'nın ticaret hayatındaki rolünü de belirler. Buna rağmen Türkler tarafında bu hakikate değinen muhterem hocamız Şerafettin Turan ve Durduk Kundakçı'nın eserleri dışında göze çarpan bir eser yoktur. İtalyanların ise Türkiye ve İtalya ilişkileri üzerinde çok sayıda monografisi vardır. Hiç değilse bunlar çevrilmelidir. Bütün iktisat ve bankacılık terimleri İtalyancadır. Ancak son asırda İngilizce İtalyancanın yerini almaktadır. Bugünkü İtalya geçmişteki İtalya gibi değildir. Ama Batı Avrupa'dan çok daha açık ve makul ilişkilerin hesabını kollayan bir topluluk olduğu kesindir. Türk-İtalyan ilişkilerinin sadece iktisadi ve siyasi değil, kültürel bakımdan da önem arz ettiği, bu ülkenin diline ve tarihine dikkatle eğilmemiz gerektiği tartışmadan uzaktır. Unutmayalım ki ilk devir Osmanlı tarihi bile büyük ölçüde Vatikan, Floransa, Cenova ve bilhassa Venedik arşivlerinde yatmaktadır. Bu uzmanlık dalı benimsenip ismi geçen kaynak arşivler taranmadan Osmanlı tarihi üzerine sağlıklı eser yazılamaz. Türkiye ve Almanya. Almanya tarihte dağınık toplulukların coğrafyasıydı. Alman denilen kimlik eski Yunanlı siteler ve Helen adaları veya eski Arap kabileleri kadar dahi bir birlik ifade etmezdi. Siyasi Alman birliğine orta çağlardan beri Mukaddes Roma Germen İmparatorluğu denirdi. Yani Voltaire'in hınzır zekasıyla ne Mukaddes ne de Roma İmparatorluğu sadece bir alay Alman dediği birliğin içindeki serbest şehir ve prenslik sayıca kalabalıktı. Avusturya'nın bir yanı birlikteydi, öbür yanı ise birlikle itişecek politikalar güderdi. Eyalet eyalette, manastır manastırla bir savlet, saldırı ve münafiret içindeydi. Daha garibi, bu hantal, yumuşak gövdenin başındaki Habsburg hanedanı, yani Avusturya Büyükdükaları da hep Alman imparatoru seçilirdi. Bizim mektep tarih kitaplarımızda 16 ve 18. asırlar boyu savaştığımızı tekrarladığımız Avusturya İmparatorluğu, böyle bir siyasi terim ve ünvan o zaman yoktu. Almanya'nın ve Alman İmparatorluğu'nun ta kendisidir. Demek ki tarihi Türk-Alman dostluğu boş bir laftır. Bu Alman Birliği'nin kurulmasıyla Bismarck ve 2. Abdülhamit arasında oluşan dostluktan ileri gelir. Berlin Kongresi sonrası 2. Abdülhamit ustalıkla bu ittifakı dışarıya karşı kullanıyordu. Mamafi, Jön Türkler bu kadar kurnaz değildi. Nitekim Alman dostluğu 1. Dünya Savaşı'na ait abartılı bir slogandır. Bunun o zaman nasıl işlediğini günden güne daha iyi öğreniyoruz. 1933'ten sonra Hitler Almanyası'nın zulmünden kaçan Alman aydınları, ki bunlar dünya çapında insanlardı, önce burada sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bilimsel bir rönesans başlattılar. Almanlardan göreceğimiz nimet de yurdundan kovulan bu muhterem muhalif aydınlar sayesinde oldu. Bruno Tautu, Landsberger'i, Eberhard'ı, Frank'ı, Süsheim'i, Hörst'ü, Zagmayr'ı hiçbir zaman unutmayız. Almanya bugün Orta Avrupa ve Balkanlara, yani eski kültürel, iktisadi, siyasi nüfus alanına iniyor. Polonya, Çekya, Macaristan, Bulgaristan, Avrupa Birliği'nden çok Almanya'nın otağına giriyorlar. Bu ülkenin aydınları, Alman hayranlıkları ve aksanlı Almancalarıyla onları bekliyor. Ama Balkanlarda kendisine sempati duyulan biri daha var. Bu iktisadi yönde güçlü bir ülke olmasa da kültürel bağlarıyla onlardan olan biri, yani Türkiye. Nihayet aynı durum Kafkasya'da söz konusu. Gürcistan'da Almanlar var ama aynı yerde ticarette, diplomaside hatta kültürel hayatta ülkenin bünyesiyle daha bir uyum içinde olan Türkiye'de var. İki ülkenin bu alanlarda müttefikçe davranamadıkları açık. Almanya artık 19. asırdaki icatçı, inatçı mühendislerini yükselttiği bir sanayi ülkesi değil. Yaşlı nüfuslu ama halen nitelikli teknisyenlerin sürüklediği bazı dağlarda rakipsiz bir sanayi devi. Zenginlik, sosyal demokrat politikaların bir asrı geçmesi nedeniyle nasyonel sosyalizm de demokrasisiz olarak bu politikaları sürükledi. Dengeli biçimde dağılmış Almanya'da çalışan insanlar her zaman kendinden emin ama işini kaybedeceğini hissederse de saldırgan ve totaliter idareye meyal. Nazizmi, işsizler ordusunun değil, işini kaybetmekten korkan küçük burjuvalar ordusunun destekleyip iktidara getirdiği tarihi bir gerçek. Almanların uluslararasındaki üslubu modern dünyaya ayak uyduracak gibi değil. Gazetecileri Anglo-Sakson ve Fransız meslektaşları gibi değil. Daha katılar. Ama en beteri aceleci, saldırgan ve gürültücü bir üslupları var. Teferruatla, ağaçla genelin, ormanın bağlantısını kuramıyorlar. Ankara'ya gelen Alman diplomatların düşündüklerine ve ön yargılarına öbür Avrupa meslektaşları da sahip. Ancak berikiler diplomat, Alman diplomatlar ise hep yüksek sesle düşünüyor, o yüzden söylediklerinin aksini görmek istemiyorlar ve yanlıştan da dönemiyorlar. Bir konudaki çözümsüz girişimi başka bir çözümsüzlük yaratarak bastırmak istiyorlar. Üstelik bazı aydınlarımız için entelektüel bir merci rolündeler. Bu sözde liberallere söylenecek söz şudur: İnsan hakları ve hürriyetin çatısını herkes kendi çatmak zorundadır. Şurası gerçek ki diplomat memurdur. Bağımsız aydın kişilik ve eylemli diplomatlık zor bağdaşır. Ayıp değil, işin icabı budur. Bu yüzden Avrupa Birliği'ne yelken açarken de sefaretler personelinden başka pusulalar kullanalım. Almanya ile işimiz pek zor. Bugünkü diyalog düzenimiz, onların üslubu, bizim de ne olursa olsun Avrupa tavrımız porselen dükkanı ve fili çağrıştırıyor. Türkiye ve Avrupa. Avrupa coğrafi bir bölge olmanın ötesinde kültür ve din olarak 14. yüzyıldan beri kendini tasvir eden, öbürleriyle sınırlarını çeken ve kendini üstün gören bir kıtadır. Yani Avrupalılık bir bilinçtir. Balkanlar ve Doğu Avrupa ise bu bölgenin üvey ve yabancı kalmış bir parçasıdır. Daha doğrusu 18. yüzyıldan beri hem Rusya halkı hem Balkan halkları Avrupa medeniyeti, Avrupa kafası deyimlerini en çok telaffuz eden toplumlardır. Ama bilhassa Balkan halkları bu vadide çok yol almış sayılmazlar. Rusya ise edebiyat, musiki, güzel sanatlar, matematik ve doğa bilimlerinde Avrupa medeniyeti denen kubbeyi taşıyan ana sütunlardan birini oluşturmasına rağmen Avrupalılar tarafından halen tam Avrupalı sayılmamaktadır. Nitekim Arnold Toynbee gibi çağdaş tarihçiliğin devi bir düşünür bu çelişkiyi haklı olarak işaret etmiş ve Rusya ile Türkiye'yi istedikleri kadar Avrupalı olsunlar dışlanan iki güç olarak göstermiştir. Batılılar Rusya'yı ve Türkiye'yi ne olursa olsun siyasi, iktisadi, kültürel ittifaklarını almak istemezler. Sovyetler Birliği'nin bir kabus haline dönüştüğü İkinci Dünya Savaşı sonrasında ihmal edilmez bir değer olan Türk askeri yapısının NATO'ya kabulü dahi bir istisnadır. Kimse Türkiye'yi kalkındırmak için bir ittifak düşünemez ama kalkınmış bir Türkiye'nin ihmal edilemeyeceği de açıktır. Bu ülke son 150 yıldaki yolculuğuyla ve başardıklarıyla hem istenen hem istenmeyen ama uzak durulamayan bir gerçekliktir. 18. yüzyılda Fransız Akademisi adına Musnie, Avrupa'yı ilerleyen, değişen ve bu değişimi de bilinç ve bilgideki ilerlemesiyle sağlayan bir camia olarak ilan eder. Akademinin gözünde dünyanın bütün öbür bölgeleri atalet ve durgunluk içindedir. Hiç kuşkusuz Musnie gibilerinin bu ilerleyen Avrupa'dan kastı Fransa, Almanya, İngiltere, bugünkü Orta Avrupa'nın Çekya ve Macaristan'ı, kuşkusuz Avrupa'nın anası İtalya, haydi haydi İspanya ve henüz küçümsenen İskandinav ülkeleridir. Doğu Avrupa ve Balkanların sakinleri ise Hristiyan da olsalar bu dünyada pek kabul görmezler. Hoş zaten coğrafi bilgisi güçlü okumuşlar zümresi dışında halkın çoğunluğu, hatta biraz mektep medrese görenler dahi onların ne olduğunu bilmez. Mesela 18. yüzyılda taşra Avusturyalıların gözünde sarıklı ve cübbeli tip temsili olarak Türk yahut Yunanlı diye adlandırılıyor ve de çok kötü betimleniyor. Bulgarlar ise o devirde çoğu kimse için Helen inançlı ve Helen kimlikliydi. Milli uyanış devrine kadar geniş köylü kitlesi dışında Bulgar üst sınıfının kendisi içinde keyfiyet buydu. Avrupa dünyasına Türkler dahil miydi? Coğrafya olarak evet, ama Avrupalılığı oluşturan en göze batan olumsuz unsur Türklerdi. Ortalığı alt üst eden iki dünya savaşı, ırkçı terör dolayısıyla doğan çağdaş, siyasi, kültürel cemiyetler ırkçılığı lanetliyor. Demokratik bir söylem ve okul müfredatı dolayısıyla çok şeyin değiştiğini, Avrupa'nın dinler üstü, insancıl ve üniversalist bir camia olduğunu sanıyoruz. Hatta saf dilce buna iman ettik. Acaba öyle mi? Oysa Avrupalılar her toplum gibi biçimsel örgütlerin ve bunların söylemlerinin dışında alt sosyal zümrelere ve adeta bir doğal afet veya olay gibi oluşan gruplara dayanırlar. Sosyalist partilerin ırkçılık karşıtı söylemi, mesela Almanya'nın Darmstadt şehrinde çingeneleri şehirden atmaya kalkan bir sosyalist belediye başkanı gibilerinin varlığını önlemez. Kilisenin resmi bildirgeleri, Katolik cemaatinin içinde buna ters, aşırı görüşleri savunan, dikkat edelim, bireylerin demiyoruz, grupların varlığını bile önlemez. Muhafazakar partiler ise bir buzdağı gibidir. Abartılı görüşler çok defa saklanır. Avrupa, fetihleriyle yakın zamanlarda kıtanın yarısına yerleşen ve öbür yarısına da yerleşmeye kalkan bir camiayı kabul edemiyor. Bu camia için reddettikleri bir durum ve kabul edilemez diye betimledikleri kökten dinci bir inançtan çok fakirliğe has bir yaşam biçimidir. Polonyalıların tarihi ve folklorik hafızasında Türkler, atlarını Vistül nehrinde suvararak Lehistan ülkesinin özgürlüğünü geri getirecek halk diye bilinirdi. Gerçekte 1. Cihan Savaşı'nda Galiçya cephesinde bu kehanet gerçekleşti. Türk İmparatorluğu 18. yüzyıl sonunda parçalanan Polonya'nın varlığını tanımaya devam etti. Gerçek aslında bu halk inanışına yakındır. Buna rağmen Lehistan halkının temsilcileri Şeym denen millet meclislerinden Türk halkını Ermeni soykırımı ile suçlayan bir karar tasarısını geçirdiler. Lehistan'a karşı sıcak duygular besleyen bir kavim için çok şaşırtıcı bir olay. Tarihi gerçekle uyuşmuyor. Açıkçası Polonyalılar komünizm sonrası girdikleri ortamda bu gibi gösterileri çok geçerli sanıyorlar. Bu kararın nedeni yalnız ülkedeki Katolik saplantı değil, mevcut siyasi modayı izleme endişesi de var. Anlaşılan Polonya'nın Avrupalı olması için sadece Chopin, Kopernik, Marie Curie ve Kovadis yazarı Sienkiewicz ve Paderewski yetmez. Bir de böyle tasarıları parlamentoda karara bağlamak lazım. Hiç kuşkusuz bunun gerçekçi bir siyasal davranış olmadığı açık. İstesek de, istemesek de, bilsek de, bilmesek de Türk toplumu son bir asırda Avrupa toplumlarından daha hızlı ve daha kökten değişimler geçirmiştir. Bunun belki her zaman isabetli çizgiler yarattığını söyleyemeyiz ama Türkiye'yi itham edenler arasında bu gerçeği görmeyenler en kalabalık gruptur. Kardinal Joseph Ratzinger, yani yeni seçilen Papa 16. Benediktus, Katolik dünyasının bilgi birikimini en iyi temsil eden din adamlarındandır. Bir düzineyi aşan dil bildiği söylenir. Tarih ve felsefe konusunda bilgili, hiç şüphesiz düşündüğünü açıkça söylüyor. Brüksel'deki diplomatların ve bürokratların muğlak üslubundan uzak bir dürüstlüğü var. Ama zihnindeki Türkler böyle bir bilgi birikiminden çok uzakta. Bazı dillerde öğrenmek ve okumak dünyayı tanımaya yetmiyor. Türkiye'nin İslam İttifakı meselesi hem Türkleri hem etraftaki Akdeniz halklarını yeterince tanımamakla ilgilidir. Bunlar Papa'nın sandığından çok daha köklü bir tarih ve kültürü yaşayan fakirleşmiş toplumlardır. Umarız Papa kilisenin içinde bu dünyayı iyi tanıyan akil din adamlarından kendisine yakın bir danışmanlar grubu oluşturur. Galiba üniversalizm konusunda bir kısım aydınımızın çok iyimser, hatta saf dil olduğunu kabul etmek zorundayız. Hayat ve dünya sanıldığı kadar toz pembe değil. 10. ayrımın sonu, sayfa 168.